Ayrım 16, sayfa 209. 15. Yahudi diasporasına yaptığımız saldırıyı takip eden günleri piskoposumuzda amade kılabilmek amacıyla haciz konan malları toplayarak geçirdik. Normalde bu valiliğe bağlı görevlilerin işiydi, ancak yerel yönetimi saymayalı uzun zaman geçmişti. Evler, eşyalar, kıyafetler, adak gereçleri, dükkanların içindekiler, değeri olan her şey satılacak ve elde edilen kar Siril'in uygun gördüğü şekilde kilise içinde paylaştırılacaktı. İskenderiye hiç olmadığı kadar sakindi. Her sabah sokakları saran neşeli itiş kakışların yerini buradan sürülenlerin sessiz feryatları almıştı. Binlerce Yahudi'yi yüzyıllardır yaşadıkları ve atalarının yaşamış olduğu şehirden gitmeye zorladık. Ancak bazıları saklanmayı başararak kaçmış ve gizlice şehir nüfusunun arasına karışarak kalabilmişlerdi. Yine de Siril istediğini elde etmişti. Yahudi nüfusun büyük bölümü birkaç gün içinde yok edilmişti ve şehri terk etmeyi reddedenlerin gizli kalmaları gerektiğinden rahatsız edemeyecekleri kesindi. Kendimizi Ammonius'un önderliğindeki Parabolani grubu olarak tüm İskenderiye'ye dağılmış cesetlerin temizliğine verdik. Yahudilerin ölülerini gömmelerine izin vermemiştik. Piskoposun emirleri acımasızdı. Derhal sürgün. Günlerin geçmesi ve havanın sıcaklığıyla birlikte keskin koku dayanılmaz bir hal almıştı ve çürüyen cesetleri bir an önce sokaklardan kaldırmak için çok çalışmamız gerekti. Ay kapısı civarında kendimizi tamamen işimize verdiğimiz sırada at üstünde gelen küçük heyeti gördük. Kilise üyeleri olan diyakozlarda ve grubun başında bir piskopos vardı. Siren piskoposu, burada ne işi var diye sordu Ammonius onları görünce. Başımı kaldırdım ve piskoposun Hipatya'nın eski öğrencisi Sinesius olduğunu fark edince şaşkına döndüm. Giyimi Sirin'kiyle aynıydı, belirleyici özellikleri aynıydı. Ancak piskoposumuzunkinden farklı olan şey üzerindeki beyaz tüniydi. Bilmiyorum ama öğrenirim, dedi Isidorus kuşkulu bir şekilde. Bunu söyledikten sonra kaldırmış olduğu cesedi geri bıraktı ve onu fark etmemelerine özen göstererek yüksek rütbeli papazların arkasından ilerledi. Aspasius bana Hipatya'nın Sinesius'u ağırladığı günü anlattı. Günlerdir gelmesini bekliyordu ve geldiği haberi verilince onu karşılamak için girişteki avluya inmişti. Sinesius büyük bir saygıyla Hipatya'nın ellerini kendi ellerinin arasına alarak "Öğretmenim, annem, kız kardeşim ve veli nimetim," dedi. "Bunca şeyi aynı anda barındırmam imkansız Sinesius," diye cevap verdi Hipatya gülümseyerek. Sinesius bir yandan onun ellerini öpüyordu. "Kesinlikle hepsisiniz hanımefendi," dedi piskopos, gözleri ona karşı hissettiği sadakatle dolu bir şekilde. Eski çekingen öğrencinin bakışları geçen yıllarda metanet kazanmış fakat şefkatinden bir nebze bile kaybetmemişti. Orestes hala gelmedi. Onu beklerken bir şeyler yemek ister misin? Eğer kölelerinizden birisi bana biraz su getirme nezaketinde bulunursa yeterli olacaktır. Hipatya yanlarında olan Aspasius'a baktı. Piskopos'a biraz su koy ve aşağı kattaki çalışma odasına götür diye emretti. Orada daha rahat ederiz. Aspasius alt kattaki çalışma odasına gittiğinde Sinesius'un yüzü değişmişti. İfadesi çocukluk oyuncaklarını yeniden bulmuş bir adamınki gibiydi. Hayretler içinde odanın bir o yanına bir bu yanına giderek Hipatya'nın sakladığı onlarca papürüsü inceliyordu. Evrenin çeşitli modellerini odanın ortasındaki büyük üstürlaba. ''Burası benim küçük kütüphanem'' dedi Hipatya eski özlem duyarak. ''Artık gençlere burada ders veriyorum.'' Oda yarım daire şeklinde yerleştirilmiş sandalyelerle doluydu. Karşı tarafında eskiden Hipatya'nın Theon'la birlikte çalışmalarını düzelttikleri masa vardı. Şimdi üstü papirüslerle ve kullanılmış gaz lambalarıyla doluydu. Sinesius tüm odayı gezerek bulduğu tüm eserleri en ince detayına kadar inceliyordu. Piskopos geldiğini fark etmediğinden Aspasius üstünde bardaklar ve bir sürahi su bulunan tepsiyi hala tutuyordu. Sonra diğerlerinden daha yüksek olan ve masa olarak kullanılan bir banketin önünde durdu. Apollonius'un konisi diye bağırdı Sinesius coşkusunu saklamadan. Evet dedi Hipatya. Şaşırtıcı bir şekilde müzenin yıkıldığı gün yanımda değildi. Dört eğriyi anlatmak için sıkça kullanıyorum. Sinesius konuya yaklaştı ve bilgilerini tazelemek isteyerek onu yavaş yavaş parçalara ayırmaya başlarken bir yandan da ortaya çıkan çeşitli eğrileri yüksek sesle anlatıyordu. Daire ve elips, parabol ve hiperbol dedi son olarak büyük bir gülümsemeyle. Gerçekten çok güzel. Hipatya tahta konuyu görünce heyecanlanan eski öğrencisine sevgiyle bakarak banketlerden birine oturdu. Ona sık sık bakıyorum ve kendime dairenin bu karışık şekillerle birlikte nasıl var olduğunu soruyorum dedi Hipatya Sinesius eğimleri saymayı bitirince. Siren piskoposu konuyu tekrar birleştirdi ve filozofun yanına oturdu. Ona hayranlıkla bakıyordu. Buraya oturup sizi ders verirken dinlemek için neler vermezdim. Sıkılırdın, dedi Hipatya. Uzun süredir konudan konuya atlamaktan başka bir şey yapmıyorum. Üstelik şimdi daha önemli konular var. Beni bağışlayın, gecikmemi mazur görün, diye böldü Orestes hızlı adımlarla içeri girerek. Sinesius eski arkadaşını görünce oturduğu yerden ayağa kalktı ve ona memnuniyet dolu bir ifadeyle baktı. Gülümsedi ve Orestes de aynısını yaptı. Birbirlerine yaklaştılar, kollarını açarak tereddüt etmeden, onları duygulanarak seyreden eski öğretmenlerin önünde sıkıca sarıldılar. Kardeşim, diye selamladı Sinesius. Çağrım üzerine geldiğin için teşekkür ederim, dedi Orestes. Beni hiçbir şey size yardım edebilmekten daha çok sevindiremez, dedi psikopos her ikisine bakarak. Şimdi bana neler olduğunu anlatacak mısınız? Şehrin girişinde bir şey gördüm ama anlatın bana. Üçü de oturdu ve Orestes, Sinesius'a sadece son günlerde olanları anlatmakla kalmadı. Theophilus'un ölümünden itibaren meydana gelen olayları sıraladı. Cyril ve Timothy'nin yandaşları arasında çıkan anlaşmazlık hakkında konuşulduğunu duymuşsundur. Bundan haberdarım sevgili dostum, diye karşılık verdi Sinesius. Güzel, diye devam etti Orestes. Sonra Novatyancıları sürdü ve o zamandan beri baskıcı ve hoşgörüsüz tutumuna karşı gelen herkesi ortadan kaldırma çabaları durmak bilmedi. Parabolanileri gerçek askerler gibi davranıyorlar ve Cyril'in tek bir kelimesiyle halkı zehirliyorlar ve herhangi bir masumu soğukkanlılıkla öldürüyorlar. Piskopos eski dostunu sessizlik içinde lafını bölmeden dinliyordu. Orestes biraz su içmek için durakladığında Hipatya konuşmaya başladı. Sadece Theodosius'un Novatyancılara karşı hoşgörülü tutumunu yok saymakla kalmadı. Şimdi de valinin emirlerini duymazdan gelerek Yahudilerin çoğunu şehirden sürdü ve sürülmeye karşı gelenleri öldürdü. Cyril yönetiminin otoritesine riayet etmiyor ve tüm İskenderiye kanlı arzusunu zorla kabul ettiriyor. Ve benim elim kolum bağlı, diye ekledi Orestes. Çünkü onu imparatorun yetkisi olmadan tutuklayamayacağımı biliyor. Tam bir katliama yol açacağından askerleri de şehre sokamıyorum. Hipatya ve Orestes'i dinledikten sonra Sinesius derin bir iç çekti. Söylediklerini bir müddet düşündükten sonra konuştu. Cyril, İsa Efendimiz'i yanlış anlayan, çok tecrübesiz ve ruhu şad olsun, aziz babamız olan dayısının hoşgörüsünden yoksun bir kardeşimiz. Peki ben ne yapabilirim, dedi Orestes sabırsızlıkla. İmparator fikrini açıkça belirtmiyor ve inan bana bu barbarı infaz etmek arzusuyla yanıyorum. Onlarca ölü ve sürgün edilen yüzlerce kişi var. Cyril'in parabolanileri sokaklarda dehşet saçıyor, korkunç yasasını yürürlüğe koyuyor ve önlerine çıkan her şey hakkında yargısız infaz yapıyorlar. Parabolanileri suçlamayın, dedi Sinesius sakince. Onlar sadece kilisenin hizmetçileri. Piskoposlarını sorgulamadan, kör inançla onlardan istenilenleri yapıyorlar. Niyetleri kötü değil, sorun olan şey hırsı inancına üstün gelen bir adama hizmet etmeleri. Bu onları tüm sorumluluklarından bağışık tutamaz, dedi Hipatya. Tanrıları ve inançları adına dehşet verici eylemlerde bulunuyorlar. Hiçbir fikir insan hayatından üstün değildir. Hanımefendi, söylediklerinizi anlıyor ve sizlere katılıyorum. Ancak bu kadar sert bir şekilde yargıladığınız bu adamlar hiç eğitim görmemiş, mütevazi ve cahil insanlar. İyi ile kötü anlayışlarını onları yöneten ve kışkırtan insanlar şekillendiriyor. Onlara söylenilenlerden kuşku duymayı ve sorgulamayı öğretmemek için özen gösteriyorlar. Parabolaniler kolay yönlendirilebilen bir grup, coşkun insandan başka bir şey değil. Öyleyse kiliseni hedef aldığım için beni bağışla, ama inançlarının başına getirdikleri liderlere daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca fanatikler yaratmak inancına olan güvensizliğini yansıtır. Sizinle aynı fikirdeyim hanımefendi, ancak bildiğiniz gibi kilise yönetimi bazı güç sahibi insanların yalanlarından ve entrikalarından arınmış değil. Herhangi bir yönetimle aynı durumda, diye cevap verdi Hipatya teslimiyetle. Alt tabakayı idare etmek ne kadar kolay. İnsanları doğru yolda olduklarını inandırmaları ne korkunç. Sizi dinlemek ne kadar hoşuma gitse de burada ne kilisenin teşkilatını ne de ideal devleti tartışıyoruz, dedi Orestes sabırsızlıkla. Sinesius ve Hipatya ona bakıp gülümsediler. Bu konuda hiç değişmemişti. Hipatya tekrar Sinesius'a dönerek sordu. Ne önerirsin? Ne yapabiliriz? Sinesius, Orestes'in dikkatli bakışları karşısında tekrar bir iç çekti. Orestes ve Cyril'in barış içinde bir arada yaşayabilmeleri için bir uzlaşma yolu bulmak dışında bir şey yapamayız, diye yanıtladı. Yarın sabah onu görmeye gideceğim ve düşünmesini sağlamaya çalışacağım. Aklıma gelen tek şey bu. Orestes iç çekerek başını öne eğdi. Neden bilmiyorum ama pek işe yarayacağını sanmıyorum, diye mırıldandı. Umutsuzluğa kapılma kardeşim, diye onu sakinleştirdi Sinesius. Tanrı'ya güven. Biz Hristiyanlar olarak senin yanındayız. Hristiyan olmayanlarımız da, diye ekledi Hipatya. Eski dostun yüzündeki endişeyi gören Sinesius, politikayı o gece bir kenara bırakmaya karar verdi. Babanızın yaptığı hidroskop hala duruyor mu? Onu nasıl yaptığını bana gösterebilir misiniz? Ammonius'la birlikte cesetleri el arabasına yüklerken Isidorus koşarak geldi. Yüzü kıpkırmızıydı ve soluk soluğa kalmıştı. Piskopos'un neden geldiğini öğrendin mi diye sordu Ammonius onu görünce. Hayır ama doğruca pagan filozofun evine gitti ve onun hemen ardından vali geldi diye cevapladı. Ammonius duydukları üzerine bir süre düşündü ve onunla Sezaryum'a gitmemizi emretti. Piskopos'a haber vermemiz gerekiyordu. Pagan filozof diye düşündüm. Isidorus'un Hipatya'dan bahsetme şeklinde hoşuma gitmeyen bir şey vardı. Isidorus ve Ammonius'un arkasından unutmak için mücadele ederek koşmaya başladım. Onu gördüğümü unutmak, arkadaşlarım yüzünden ondan tekrar haberdar olduğumu unutmak. Onu gördükten sonra ruhumun acıdığını unutmak için. O sırada bu tarz bilgilerin önemi hakkında bir fikrim yoktu ve körlük içinde nifak tohumları attığımızı görmezden geldim. Sezaryum'a ulaştık ve Siril yanındaki iki diyakozla birlikte bizi kabul etti. Ammonius ona Siren Piskopos'un şehre girerken gördüğümüzü ve Isidorus'un onu takip ettiğini anlattı. Pagan filozoftan bahsedince Siril'in suratı asıldı. ''Neden sevgili Sinesius'umuz sizden önce bu kadını dinliyor?'' diye sordu diyakozlardan birisi içerlenerek. ''Sözüm ona yıllar önce onun öğretmeniymiş, valinin de öğretmeni oymuş. Ayrıca toplantıya katılanlar arasında valinin de bulunduğunu unutmayın.'' dedi diğer diyakoz. ''Ne kötü, iki Hristiyan bir kafirin elinde.'' dedi ilki. Düşüncelere dalmış Siril, diyakozlarını duymazdan geldi ve bize doğru yöneldi. ''Bildiriminizden dolayı size minnettarız.'' dedi. ''Şimdi gidin.'' Hemen dediğini yaptık. Isidorus dönüş yolunda bu konudan bahsetmek istedi. İki Hristiyan'ın bu paganın evinde buluşmaları gerçekten de rezillik dedi. Bu bizim meselemiz değil dedim. Hemen sohbetin nereye gidebileceğini fark ederek. Ama saygıdeğer babamızın yüzünü gördünüz mü? Diye konuya devam etti Isidorus. Davus haklı. Siren Piskoposu hakkında konuşmak bize düşmez. Sadece Piskoposumuz olanları yargılayabilir ve o fikrini açıklamalı dedi. Ammonius. Bunu söyleyerek Isidorus'un konunun dışındaki sözlerine bir son verdi ve sessizlik içinde cansız bedenlerle dolu el arabamızı bıraktığımız yere doğru yürümeye devam ettik. Koku tahammül edilemez bir hal aldığından tüm sokaklardaki cesetleri toplayarak el arabasını plaja yakın olan ve sadece cüzzamları yakmak için kullandığımız yere doğru sürükledik. Orada buluştuğumuz diğer parabolani gruplarıyla birlikte daha fazla parabolani gelmesiyle etrafımızda katlanarak çoğalan cesetleri istiflediğimiz devasa bir odun yığını oluşturduk. Arkadaşlarım yukarıdan aşağı mı yoksa aşağıdan yukarı mı ateşin daha iyi yanacağını tartışırken ben de dinlenmek için denizin kenarındaki bir taşın üstüne oturdum. Yüreğimin tam aksine su sakindi. Güneş turuncu ışığını ufukta saçarken ben kuşku denizinde boğuluyordum. Hipatya'nın önümden yürüdüğü anın hayali sürekli aklıma geliyordu. Zeolot'un annesini yalvaran ve oğlunun yerine onu cezalandırmamı isteyen hayaliyle karışıyordu. Hipatya gözlerinin onu yanıltıp yanıltmadığını anlamak için arkaya dönmüştü ve ben saklanmıştım. Neden utanmıştım? Görmesini istemediğim şey parabolani kıyafetim miydi? Yoksa kabzasından tuttuğum kanlar içindeki kılıç mıydı? Gözlerinden neden saklandım? Beni neden bağışlamıştı? Hatıralarım tarafından eziyet edilerek ve kuşkularıma daha fazla katlanamayarak inancımın tesellisini beni hiçbir zaman yüzüstü bırakmayan kardeşimde aramıştım. Ammonius el arabasının yerinden çıkan tekerleğini tamir etmeye çalışıyordu. Ammonius, Tanrı seninle konuşuyor mu? Diye böldüm. Hem de sürekli diye cevap verdi Ammonius. Şu Ammonius bu Ammonius Ammonius Ammonius. Konuşmasındaki doğallık yüzünde bir gülümseme oluşturmaya başardı. Örneğin bugün diye devam etti. Benimle o kadar hızlı konuştu ki biraz yavaş demek zorunda kaldım. Bunu dedikten sonra güldü ve ben de onunla güldüm. El arabasının tekerleği konusunda ona yardım eden Isidorus da gülümsedi. Söylesene diye tekrar böldüm. Hiç yanılıyor olabileceğimizi düşündün mü? Doğruldu ve yüzü çok ciddileşti. Söylediklerini bir an düşündükten sonra ellerinin tozunu silkeledi. Neden? Diye sordu. Arkadaşıma zıt düşmemek için doğru kelimeleri aradım. Ben bağışlandım diye cevap verdim. Fakat şimdi bağışlayamıyorum. Bağışlamak mı? Kimi? Yahudileri mi? Dedi yanan ceset yığınını göstererek. Tereddüt eder gibi yaptım. İsa onları çarmıhta bağışladı diye cevapladı sonunda. Ammonius derin bir iç çekip gökyüzüne baktı. Yaptığı hareketten sabır dilediğini anladım. İsa Tanrı'ydı dedi tevazuyla ve sadece o böylesine merhamet gösterebilir? Kendini Tanrı ile karşılaştırmaya nasıl cüret edersin?" dedi Isidorus kızgınlıkla konuşmamızı bölerek. Ammonius yaptığı hareketle onu susturdu ve oturduğum yere doğru döndü. Yanıma çömelerek kolunu sırtıma attı. "Kardeşim," dedi, "biz hala hayattayız." "Neden?" "Çünkü onun arzusu bizi taşlardan korudu. Ya beni ateşten koruduğu zamana ne demeli?" Isidorus bana gerçekten hiddetle bakıyordu. Ortaya koyduğum kuşkularım yüzünden bana cidden sinirlenmişti. Bununla birlikte Ammonius'un davranışı bana saldırmaya devam etmekten vazgeçirmişti ve işine geri döndü. Ammonius sevecenlik içinde kafasını benimkiyle tokuşturdu ve hoşgörüyle kuşkularımı dağıtarak devam etti. "Tanrı burada olmamızı ve yaptığımıza devam etmemizi istiyor. Buna artık inanmıyor musun?" "İnanıyorum," dedim, "ama bazen zorlanıyorum." "Ben de," diye bağırdı, "ama söyle bana, Tanrı İbrahim'den oğlunun boğazını kesmesini istediğinde nasıl hissettiğini sanıyorsun? Hatırla." Ona bakmak için döndüğümde yüzündeki sonsuz kabullenme ifadesini gördüm. "Tanrı böyle işte," diye ekledi ceset yığınını göstererek. "Ve eğer İbrahim bıçağını en sevdiği kişiye doğrultabiliyorsa, bizim de bu hiç tanımadığımız insanlara doğrultabilmemiz gerekmez mi?" Ona tekrar baktım. Bu kez gözümde bir nebze bile kuşku kalmamıştı. "İsa gelmek üzere kardeşim. Şimdi sendelemeyelim," diye bağırdı tatminkar bir şekilde. Çalışmaya devam etmeye hazır olarak ayağa kalktı. Ben de aynısını yaptım ve moralim düzelmiş, vicdanım sakinleşmiş bir şekilde onu takip ettim. Tabii ruhumun sükuneti uzun sürmedi. Şiddetin son günlerde şehirde bıraktığı kalıntılarını gecenin ilerleyen vakitlerine kadar temizledik. Yorgunluktan bittiğimizi anlayan Ammonius dinlenme zamanının geldiğine karar verdi. Müze şehrin öbür ucunda kaldığından uyumak için sürgüne gönderilmiş bir Yahudinin evine sığındık. O kadar yorgundum ki buz gibi yere uzanır uzanmaz uyuyakaldım. Rüya kralında gezinirken Hipatia'yı gördüm. Öyle güzel, öyle dingindi ki. Onu son gördüğümdeki gibi önünde Aspasius'la sokakta yürüyordu. Fakat rüyamda beni görünce durup gülümsedi ve ben de mutlu oldum. Hipatia bana tatlı gözleriyle bakarak yanıma doğru yaklaştı. Eskiden giyindiğim gibi üstümde köle tüniğim vardı ve onu sakince, ondan emin bir şekilde bekledim. Bana gitgide daha da yaklaşarak kollarını omuzlarıma koydu ve elleriyle başımı okşadı. Gözlerimin içine bakıyordu ve tüm benliğim patlamak üzere olan bir yanardağdı. Onu öpmek için dudaklarımı dudaklarına götürdüm ve o an bana bakışı değişti. Artık Hipatia'nın gözleri canını söküp aldığım Zeolot'un gözleriydi. Hoşnutsuzlukla ayrılınca kendimi Parabolani giysileri içinde kanla kaplı kılıcı tutarken buldum. Önümde Zeolot duruyordu. Yaralı bedeni düşerken onu izledim. Aniden ölmeden önce bakışlarını bana çevirdi ve artık o adam değildi. Bana takılı kalan gözleri yeniden Hipatia'nın gözleri oldu. O an ölmek istedim. "Hipatia, Hipatia, Hipatia, sana ne yaptım? Hipatia." Sıçrayarak ter içinde uyandığımda kalbim hızla çarpıyordu. Etrafıma baktım, arkadaşlarım her şeyden uzakta, sükunet içinde uyuyorlardı. Hepsi bir kabustu diye düşündüm. Ama neden? Neden hayatımdan kaybolmuyordu? Neden bu rüyayı görmüştüm? Tekrar uyumaya çalışsam da nafileydi. Hipatia ve Zeolot, Zeolot ve Hipatia. Bu iki surat aklıma gelip duruyordu. Huzursuzca kalktım ve kardeşlerimi uyandırmamak için dışarı doğru yöneldim. Karanlık bir geceydi ve sokak terk edilmişti. Tek bir kayıp ruh bile yoktu. Karanlığın içinde sadece benimki vardı. Bu rüya ne anlama geliyordu? Rüyaların bir anlamı var mıdır? Tanrı Ammonius'la uyanıkken yaptığı gibi benimle de uyurken mi konuşuyordu? Ne saçmalık! Bu düşünceleri uzaklaştırmaya çalıştım fakat başaramadım. İçimde bir huzursuzluk vardı ve dışarı çıkmak için mücadele ediyordu. Ama neydi? Bir rüya beni nasıl bu kadar sarsabilirdi? İçimdeki bu şeyi susturamadığımdan onu dinlemeyi ve hissetmeyi seçtim. Rüyanın başlangıcında daha önce hiç olmadığım kadar mutluydum. Teninin dokunduğunu hissetmek beni hayal bile edemeyeceğim bir zevkten çılgına çevirdi. Rüyamda ona ne kadar aşıktım. Ruhum hayatla nasıl dolmuştu. Bana yaklaşması, bana sarılması, teninin tenime değmesi ne büyük mutluluktu. Bu gökyüzünün bana bahşettiği bir hediyeydi. Ama neden? Onu hala sevdiğimi anlamam, benliğimin hala onun hasretini çektiğini anlamam için. Özlemimin Hipatia'dan başkası olmadığını kabul etmem için. Fakat ne önemi var ki diye düşündüm. Eğer o kadar uzak, o kadar imkansızsa ve ben ona ulaşmaktan o kadar ıraksam. Peki Zeolot neyi temsil ediyordu? Ya onu öldürmem? O adamı öldürdükten sonra kendimi hiç iyi hissetmemiştim ve Hipatia'yı saniyeler sonra görmem beni utanca boğmuştu. Rüyada aşkıma zarar verdiğim için ölmek istemiştim. O Zevlot'u öldürünce Hipatya'yı, bana öğrettiklerini ve temsil ettiklerini de öldürmüştüm. Rüya bana bunu anlatmaya çalışıyordu ve gecenin yarısında o terk edilmiş sokakta tek başımayken ruhumun bir yerinde yaptıklarımı onaylamıyordum ve Hipatya'ya hala sadıktım. Tanrım, bana yardım et. Kim doğru yolda? Ammonius mu? Hipatya mı? Kardeşim, iyi misin? Diye böldü Ammonius. Yorgunluk göz kapaklarını ağırlaştırmıştı ve yanıma oturdu. Sanırım seni uykunda bir şeyler bağırırken duydum, dedi. Öyle mi? Diye cevap verdim kayıtsızca, fark edilmiş olmaktan korkarak. Evet, o kadar derin uyuyordum ki bunu hayal de etmiş olabilirim. Olabilir, dedim rahatlayarak. Burada ne yapıyorsun? Uykum yoktu, ben de biraz gecenin temiz havasını almaya çıktım. Evet, rüzgar son günlerin leş kokusunu temizlemeye başladı bile. Rüzgar ve biz, dedim mütevazi bir tebessümle. Doğru, dedi gülümseyerek. Cenneti kazanıyoruz. Bu beyana cevap vermedim. Çünkü artık pek emin değildim. Arkadaşıma sevecenlikle bakarak konuştum. Uyumaya gidelim kardeşim, daha erken. Yüzü yorgunluk içinde bana baktı. Ayağa kalktım ve onun da kalkmasına yardım ettim. Eve girdik ve dinlenmeye devam etmek için uzandık.